Ayrım 34, sayfa 398. 48. bölüm. Geçmişi olan ev. Garni kar üzerinde beliren ve ters yöne bakan ayak izlerini, şiirleri, telefondan gelen garip sesleri, iki üzücü numara olayını, kurbanların alkolik geçmişlerini, akıl işkencelerini, polisle yaşanan düşmanca mücadeleleri, duvardaki Red Room grafittisini, defnelerde Bay ve Bayan Scully imzasını, katilin yüksek zekası ve kendini beğenmişliğini anlattı. Daha sonra yaşanan üç cinayetle ilgili detayları anlatmaya başladı. Fakat Nardo'nun sabrı tükenmek üzereydi. Bu yüzden bilinmesi gereken en önemli husus olarak nitelendirdiği bölüme geçti. Katil iki şeyi kanıtlamak istiyor. Birincisi, sarhoşları kontrol edebilecek ve onları cezalandırabilecek bir güce sahip olduğunu. İkincisi de polislerin yetersiz birer ahmak olduğunu. İşlediği suçlar bilinçli olarak birer oyun haline getirilmiş. Adeta birer bilmeceye dönüştürülmüş. Bu yüzden oldukça zeki, takıntılı ve dikkatli. Şu ana kadar ardında bir tek parmak izi, saç, tükürük zerresi, elbise parçası ya da ayak izi bırakmadı. Bizim fark edebildiğimiz tek bir hasta hatası olmadı. Sorun şu ki, bu adam hakkında çok az şey biliyoruz. Kullandığı yöntemler ya da cinayetleri işleme nedeni tam bir muamma. Yalnız tek bir istisna var. Bu noktada Nardo tek başına havaya kaldırdı. Belli ki konu ilgisini çekmişti. Seri Katilin Sanatsal Çalışmaları adlı eserini yazan Doktor Haldenfield, katilin çok kritik bir aşamaya geldiğine ve cinayetlerde doruk noktasına ulaşacak bir hamle yapmak üzere olduğuna inanıyor. Nardo'nun boğazındaki kaslar gerildi. Öfkesini güçlükle kontrol ettiğini apaçık belli eden bir ses tonuyla söze girdi. Bu durumda arka bahçede katlettiği arkadaşım onun için bir alıştırma mı oluyor? Bu, insanın cevaplayabileceği ya da cevaplamak zorunda olduğu türden bir soru değildi. İki adam bir süre sessizce oturdu. Ta ki üçüncü bir nefes sesini duyana dek. İkisi de başlarını kaldırdı, kapıya doğru çevirdi. Gizlice yanlarına gelen bu kişi, daha önce garaj yolunu koruma altında tutan dev adamdı. Yüzünde acı çeken ama yine de gülümsemek zorunda olan bir adam ifadesi vardı. Nardo kendini duyacaklarına hazırladı ve ''Ne var Tammy?'' diye sordu. Gary'nin karısının nerede olduğunu tespit etmişler. Yüce Tanrım, pekala neredeymiş? Otogardan eve giderken yolda tespit edilmiş, okul otobüsünü kullanıyormuş. Tabii ya, tabii ya. Ah kahretsin, oraya kendim gitmem gerek ama buradan ayrılamam. Şef nerede? Nerede olduğunu hala öğrenemediniz mi? Kansında. Kansında olduğunu biliyorum, lanet olası. Neden hiçbir mesaja yanıt vermiyor? Nardo derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Hacker ve Picardo. Büyük ihtimalle aileye en yakın olan onlardır. Picardo, kadının kuzeni gibi bir şey değil miydi? Hacker ve Picardo'yu görevlendirin. Tanrım, ama Hacker'a söyleyin gitmeden önce beni görsün. Devasa polis geldiği gibi sessizce ayrıldı. Nardo derin bir nefes daha aldı. Başına ağır bir darbe almış gibi konuşarak kendini toparlayabileceğini düşünen biri gibi söze girdi. Yani ölenlerin hepsinin alkolik olduğunu söylüyorsun. Ama gerisi sırf alkolik değildi. Bu ne anlama geliyor o zaman? Ama o bir polisti. Belki de öldürülmesinin tek sebebi buydu. Ya da belki de Dermot'u hedef alan planlı bir saldırıya engel oldu. Ya da belki olayla başka bir bağlantısı vardı. Nasıl bir bağlantı? Bilmiyorum. Arka kapı hızla kapandı ve kendilerine doğru yaklaşmakta olan ayak sesleri duyuldu. Sonra da kapıda sade giyimli ve iri yapılı bir adam belirdi. Beni mi görmek istediniz? Bunu yaptığım için üzgünüm ama Picardo ve sen... Biliyorum. Tamam pekala, mümkün olduğunca kısa kes. Basit cümleler kur. Kurbanı saldırıdan korurken ölümcül bir darbe aldı. Bir kahraman gibi öldü. Ne bileyim, bu tür cümleler kur işte. Sakın detaylara girme. Kan gölü gibi ifadelerden kaçın. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Detayları daha sonra açıklarız. Tabii mecbur kalırsak ama şimdilik. Anlıyorum efendim. Güzel. Bak, bu işi kendim halledemediğim için üzgünüm ama gerçekten buradan ayrılmama imkan yok. Lütfen ona bu gece evlerine uğrayacağımı söyle. Tabii efendim. Hacker kapıda bir sürü bekledi ve Nardo'nun başka bir emri olmadığına kanaat getirince yoldan çıktı. Fakat bu kez kapıyı daha yavaş kapattı. Nardo bir kez daha kendini toparladı ve Garnier'le olan görüşmesine geri döndü. Ben mi bir şeyler kaçırıyorum yoksa senin bu davayla ilgili yaklaşımların fazlasıyla mı teorik? Yani yanılıyorsam lütfen beni düzelt ama şu ana kadar şüpheliler listesi ya da herhangi bir somut veriden bahsetmedik değil mi? Aşağı yukarı böyle denilebilir. Ve bunca fiziksel kanıt, zarflar, not kağıtları, kırmızı mürekkep, botlar, kırık şişeler, ayak izleri, kaydedilen telefon görüşmeleri, telefon hatlarının tespiti, iade edilmiş çekler, hatta bu kaçık herifin parmak uçlarıyla deri yağı kullanarak yazılmış mesajlar. Hiçbirinden bir çıkış yolu yakalayamadık mı? Öyle de denilebilir. Nardo başını sağa sola yatırdı. Bu hareket gittikçe bir alışkanlık haline geliyordu. Özetle bu adamı nereden arayacağımız ya da nasıl bulacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Carney gülümsedi. Belki de bu yüzden buraya dayımdır. Neden buradasın? Çünkü buradan başka nereye gitmem gerek bilemiyorum. Çok basit bir gerçeği, çok basit sözlerle itiraf etmişti. Katilin taktik detaylarını çözmek entelektüel bir tatmin kaynağıydı. Ancak Nardo'nun sözleri karşısında hiçbir ilerleme kaydedemediğini gördü. Garney yaşadığı onca Evroka anına rağmen Mark Miller'ın kapısına dayanıp kendisinden yardım istediği güne kıyasla bir arpa boyu yol gidememişti. Nardo'nun yüzündeki ifade birden değişti. Biraz daha rahatlamış görünüyordu. Daha önce Wisherley'de hiçbir cinayet vakası olmamıştı, dedi. En azından böylesine ciddi bir vaka olmadı. Kırsalda yaşanan birkaç kayıtsız adam öldürme olayı, birkaç kazalı ölüm ve bir şüpheli av kazası. İçinde sarhoş bile bulunmayan tek bir olay bile olmadı. En azından son 24 yıldır durum böyleydi. O kadar zamandan beri bu görevi mi yürütüyorsun? Evet, bu departmanda benden uzun çalışan tek kişi Gary'dir. Yani Gary'ydi. 25. yılına girmişti. Karısı 20. yılda emekli olmasını istedi ama o bir 5 yıl daha kalırsa... Kahretsin. Nardo gözlerindeki yaşları sildi. Görev başında meslektaşlarımızı kaybetmeye alışık değiliz. Gözyaşları için bir açıklama yapmak zorundaymış gibi. Garney mesai arkadaşını kaybetmenin nasıl bir duygu olduğunu iyi bildiğine dair birkaç şey söylemek istedi. O da bir baskında bir arkadaşını birden kaybetmişti. Fakat hiçbir şey söylemedi. Sadece başıyla Nardo'nun sözlerini onayladı. Bir iki dakika sonra Nardo boğazını temizledi. Dermut'la konuşmak ister misin? Aslında evet ama sizin işinize karışmak istemem. İşime karışmış olmazsın, dedi Nardo. Sesi gereğinden fazla katıydı. Garney az evvel yaşadığı zayıflığı örtbas etmek için bu kadar sert davrandığını düşündü. Zaten Nardo da biraz sonra normal ses tonuna dönerek etkiledi. Bu adamla telefonda görüştün değil mi? Evet. Yani senin kim olduğunu biliyor. Evet. Öyleyse benim odada bulunmama gerek yok. İşim bittiğinde gelir detayları anlatırsın. Nasıl isterseniz yüzbaşı. Üst katta sağdaki ilk kapı. İyi şanslar. Garney ahşap merdivenlerden yukarı çıkarken ikinci katın burada yaşayanlar hakkında birinci kata kıyasla birkaç ipucu verip vermeyeceğini merak etti. Çünkü birinci katta her şey bilgisayar ekipmanları kadar soğuk ve sıradandı. Üst kata çıkan Garney aşağıda gördü, güvenlik tedbirlerinin burada da fazlaca bulunduğunu gördü. Duvarda bir yangın söndürücü, bir duman dedektörü ve tavanda da yangına karşı su serpme tesisatı vardı. Garney Gregory Dermot'un kesinlikle pantolon askıları olan ve silahını da kemerine sıkıştıran adamlardan biri olduğunu düşündü. Nardo'nun tarif ettiği kapıyı çaldı. Evet. İçeriden gelen ses acı dolu, öfkeli ve telaşlıydı. Özel dedektif Garney Bay Dermot, bir dakika görüşebilir miyiz? Bir süre sessizlik oldu. Garney mi? Dave Garney, telefonda konuşmuştuk. İçeri gel. Garney perdeler kapalı olduğu için bir hayli karanlık görünen bir odaya girdi. İçeride bir yatak, bir komodin, bir çalışma masası, bir koltuk ve yanında katlanabilen bir sandalye ile duvara dayanmış bir masa vardı. Bütün mobilyalar koyu renkliydi. Tarzı çağdaş ve görünümleri de bir hayli kaliteliydi. Yatak örtüsü ve halı, gri ve taba ve diğer solgun renklerden oluşuyordu. Odadaki kişi kapıya bakan koltuktaydı. Bir tarafına biraz daha fazla ağırlık verdiği tuhaf bir pozisyonda oturuyordu. Acılarını bir an olsun dindiren bir duruş yakalamış, onu bozmak istemiyormuş gibi görünüyordu. Garney dış görünüşünden yola çıkarak adamın bilgisayar dünyasında deneyimli bir teknisyene benzediğini söyleyebilirdi. Işık az olduğu için yaşı hakkında sağlıklı bir tahmin yapmak zordu. 30'larında olduğunu söylemek makul bir tatmin olabilirdi. Makul bir tahmin olabilirdi. Dermot bir soruya cevap ararcasına Garney'in yüzünü inceledikten sonra kısık bir sesle "Size anlattılar mı?" "Neyi?" "Telefon görüşmesini, çılgın katilden gelen aramayı." "Duydum. Telefona kim cevap verdi?" "Kim mi cevap verdi?" "Sanırım polis memurlarından biri. Biri beni almaya geldi." "Arayan kişi sizden isminizle mi bahsetmiş?" "Sanırım. Bilmiyorum. Öyle olmuş olmalı. Çünkü polis memuru telefonun bana ait olduğunu söyledi. Arayanın sesinde size tanıdık gelen bir şeyler oldu mu? Normal değildi. Ne demek istiyorsunuz? Deli, bir yüksek, bir alçak. Tıpkı kadın sesi gibi tiz ve yüksek, sonra da kısık. Delirmiş gibi yaptığı aksanlı konuşma. Sanki korkunç bir şaka yapıyor gibi ama bunun yanında fazlasıyla gerçekçi. Parmak uçlarıyla şakaklarına bastırdı. Sıradakinin ben olduğumu söyledi. Sonra da sırası da gelecekmiş. Korkmuş birinden çok yorulmuş bir adama benziyordu. Arkadan gelen sesler var mıydı? Ne var mıydı? Arayanın sesinden başka bir ses duydunuz mu? Müzik, trafik gürültüsü, başka sesler. Hayır, hiçbir şey duymadım. Garni başıyla onayladı ve odaya şöyle bir göz gezdirdi. Oturmamın bir sakıncası var mı? Ne? Hayır, oturabilirsiniz. Dermot sanki içeride çok sayıda sandalye varmış gibi eliyle odayı çepeçevre işaret etti. Garni yatağın kenarına oturdu. Davayla ilgili asıl anahtarın Gregory Dermot'ta saklı olduğuna dair güçlü hisleri vardı. Tek yapması gereken doğru soruları sormaktı. Doğru konuları gündeme getirmekti. Öte yandan bazı zamanlarda söylenecek en doğru şey hiçbir şey söylememekti. Sessizlik yaratmak, boş bir alan oluşturmak ve diğer adamın bu boşluğu nasıl dolduracağını izlemek. Uzun süre oturdu ve halıya baktı. Bu sabır isteyen bir stratejiydi. Fakat sessizliğin ne kadar zamandan sonra bir strateji olmaktan çıkıp vakit kaybına dönüştüğünü iyi değerlendirmek gerekiyordu. Sessizliğe son verme noktasına çok yaklaşmıştı ki Dermot konuşmaya başladı. ''Neden ben?'' Sesi tedirgin ve sinirliydi. Bu bir sorudan çok şikayete benziyordu. Garni yanıtsız bırakmayı tercih etti. Birkaç saniye sonra Dermot konuşmaya devam etti. ''Sanırım bu evle bir ilgisi var.'' Sonra durdu. ''Size bir şey sorayım.'' dedektif. ''Vishirli Polis Departmanı'nda şahsen tanıdığınız biri var mı?'' ''Hayır.'' Bu soruyu sormasındaki nedeni merak ediyordu ama sormak yerine beklemeyi tercih etti. Nasıl olsa birazdan öğrenecekti. ''Bugün çalışan ya da geçmişte çalışmış olan tek bir kişiyi bile tanımıyor musunuz?'' ''Hayır.'' Dermot'un gözlerindeki bakıştan biraz daha güvenceye ihtiyacı olduğunu anladı ve ekledi. ''Mark Miller için gelen mektupta yazılanları okumadan önce Vishirli diye bir yerin varlığından bile haberdar değildim. Ve kimse size bu evde olanlar hakkında bir şey anlatmadı, öyle mi?'' ''Evde olanlar mı?'' ''Bu evde, uzun zaman önce.'' ''Hayır.'' dedi Garni. Konunun gidişatı ilgisini çekmeye başlamıştı. Dermot'un rahatsızlığı baş ağrısından da öte bir hal almaya başladı. ''Ne oldu?'' ''Bana da üçüncü bir ağız tarafından anlatıldı.'' dedi Dermot. ''Bu evi aldıktan hemen sonra komşularından biri dedi ki, 20 küsur yıl önce burada korkunç bir kavga yaşanmış. Bir karı ve koca arasında ve kadın bıçaklanmış.'' ''Ve siz bu olayla bir bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsunuz?'' ''Tesadüf olabilir ama...'' ''Evet, nedir?'' ''Aklımdan uçup gitmiş. Ancak bugün hatırladım. Bu sabah bulduğum...'' Dermot'un dudaklarını sanki bir spazm geçiyor gibi büzüldü. ''Acele etmenize gerek yok.'' dedi Garni. Dermot iki elini şakaklarına dayadı. ''Silahınız var mı?'' ''Bir tane var. Üzerinizde var mı?'' ''Hayır, New York Polis Teşkilatı'ndan ayrıldığımdan beri üzerimde silah taşımıyorum. Eğer güvenlik yönünden endişeleriniz varsa içiniz rahat olsun. Evin etrafı polislerle çevrili.'' dedi Garni. Dermot pek ikna olmuş gibi görünmüyordu. ''Bir şey hatırladığınızı söylüyordunuz.'' Dermot başıyla onayladı. ''Unutmuştum ama görünce hatırladım. Bütün o kanı görünce hatırladım.'' ''Neyi hatırladınız?'' ''Bu evde bıçaklanan kadın. Boğazından bıçaklanmıştı.'' 49. Bölüm. Hepsini öldür. Dermot'un komşusunun söylediğine göre olay 20 küsur yıl önce olmuştu ki bu da olayın 25 yıl kadar önce yaşanmış olabileceği anlamına geliyordu. Demek ki John Nardo ve Gary Sissick bu olay yaşandığında polis memuruydu. Her ne kadar resmin bütününde bir hayli uzak olsa da Garni önündeki yapboza bir parça daha yerleştirmeyi başardı. Dermot'a sormak istediği daha pek çok soru vardı ama bu sorular yüzbaşıyla yapacağı görüşmeden sonra da sorulabilirdi. Odadan ayrıldığında Dermot perdeleri kapalı bir odada rahatsız bir biçimde koltuğa oturmuş, oldukça stresli ve rahatsız görünüyordu. Merdivenlerden aşağı inerken ellerinde eldivenler ve üzerinde olay yeri inceleme kıyafetleri olan bir bayan memur, Nardo'ya dışarıdaki incelemeyi bitirdiklerini söylerken ve bundan sonra ne yapmaları gerektiğini sorarken buldu. ''Etrafını şeritle çevirin ve kimsenin girmesine izin vermeyin. Tekrar inceleme yapmamız gerekebilir. Sandalyeyi, şişeyi ve bulduğunuz diğer şeyleri merkeze götürün. Arşiv odasının ilerisinde, koridorun sonundaki odayı bu dava için kullanın. Peki ya masanın üzerindeki yığınlar? Şimdilik Colbert'ın ofisine tıkın. Bu durum hiç hoşuna gitmeyecektir. Hiç umurumda değil. Bak sadece dediğimi yap. Tabii efendim. Gitmeden önce koca Tammy'ye söyle, evin önünden ayrılmasın. Pat da telefonu başında beklesin. Diğer herkes dışarı çıkıp kapıları çalmaya başlasın. Civarda son günlerde sıra dışı bir şeyler gören ya da duyan olmuş mu araştırsın. Özellikle de dün gece geç saatlerde ya da bu sabahın ilk saatlerinde. Yabancılar her zamanki yerlerinden farklı bir yere park edilmiş arabalar, civarda dolaşan insanlar, telaşlı insanlar, akıllarına ne gelirse. Ne kadarlık bir alana yayılsınlar? Nardo saatine baktı. Önümüzdeki 6 saat boyunca ne kadar bölgeye erişebilirlerse, daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. İlginç bir şey bulursanız hemen bana haber verin. Bayan polis yanından ayrılınca Nardo Garni'ye döndü. Garni merdivenlerin başında bekliyordu. İşe yarar bir şey bulabildin mi? Emin değilim, dedi Garni. Kısık sesle konuşuyordu. Nardo'ya daha önce oturdukları odaya geçmesi için bir el hareketi yaptı. Belki sen bana yardımcı olabilirsin. Garni kapıya bakan sandalyeye oturdu. Nardo, kare masanın karşı tarafındaki sandalyenin arkasında durdu. Yüzündeki merak ve Garni'nin henüz tanımlayamadığı bir ifade vardı. Bu evde birinin bıçaklandığını biliyor muydun? Ne saçmalıyorsun sen? Dermot bu evi aldıktan kısa bir süre sonra bir komşusu gelip yıllar önce bu evde yaşayan bir kadının kocası tarafından saldırıya uğradığını anlatmış. Kaç yıl önce? Garni, Nardo'nun gözlerinden olayı hatırlamaya başladığına dair bir bakış yakaladı. Belki 20, belki 25. O arada bir yerde. Nardo beklediği cevabı almış gibi görünüyordu. Derin bir iç çekti ve başını iki yana salladı. Bu olayı unutmuş olmalıyım. Üzerinden yıllar geçti. Tabii ki burada bir aile içi kavga yaşandı yaklaşık 24 yıl önce. Ben polis teşkilatına katıldıktan kısa bir süre sonra. Bu olayla ne alakası var? O cinayete dair herhangi bir detay hatırlıyor musun? Hatırladığıma doğru yolculuk yapmadan önce konumuzla ne alakası olduğunu söyleyebilir misin? Saldırıya uğrayan kadın boğazından bıçaklanmış. Bunun özel bir anlamı mı olmalı? Nardo'nun dudakları seyirmişti. Bu evde iki kişi saldırıya uğradı. Onca saldırı şekli varken ne tesadüftür ki bu iki insan boğazlarından bıçaklandı. Sanki her iki olayda aynı şekilde gerçekleşmiş gibi konuşuyorsun. Koruma görevinde öldürülen bir polis memuru ile 24 yıl önce aile içi bir kavgada öldürülen kadının ne alakası var? Garni omuz silkti. Aile içi kavga hakkında biraz daha bilgi sahibi olabilirsem alakayı da kurabilirim. Pekala, sana aklımda kalanları anlatacağım ama fazla bir şey bekleme. Nardo bir süre sustu ve masaya baktı. Daha doğrusu geçmişine baktı. O gece görevli değildim. Açıkça sorumluluk reddine başvuruyor diye düşündü Garni. Hikayede hiçbir sorumluluğu olmadığını neden vurgulamak istesin ki? O yüzden anlatacaklarım üçüncü ağızdan olacak, dedi Nardo. Pek çok domestik olayda olduğu gibi koca sarhoştu ve karısıyla tartışmaya girdi. Görünüşüne göre eline bir şişe aldı, şişeyle karısına vurdu. Şişe kırılınca da karısının boğazı kesildi. Hepsi bu kadar. Garni hepsinin bu kadar olmadığını gayet iyi biliyordu. Önemli olan hikayenin geri kalanının nasıl ortaya çıkaracağıydı. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Red Room. R-E-D-R-U-M Scully S-C-Y-L-L-A Haldenfield H-O-L-D-E-N-F-I-E-L-D Tommy T-O-M-M Y Gary G A R Y Canson C A N C U N Hacker H A C K E R Picardo P I C A R D O Nardo N-A-R-D-O Hacker H-A-C-K-E-R Eureka E-U-R-E-K-A Wisherly W, Y, C, H, E, R, L, Y. Nardo, N, A, R, D, O. Dermot, D, E, R, M, O, T, T.